Ayrım 9.
Sayfa 123. Bu görüntü kalbinde bir çarpıntı yaratmıştı ama korku değildi bunun nedeni. Arzuyla karışık bir meraktı. Geyin mutlaka bir yerlerde bir yavrusu olmalı diye düşündü. O kaçarken annesi tehlikeyi kendi üstüne çekmeye çalışıyordu. Safiye daha önce de geyikler görmüştü, canlı ya da ölü. Ama annenin yavrusuna duyduğu sevgi ve fedakarlık aşina olduğu bir konu değildi. Donmuş gibi oturuyordu atın sırtında. Nefesi atınkiyle karışmıştı. Kafası ise allak bullaktı. Bu çeşit duygulanmaları insanlarda kesinlikle zayıflık olarak nitelendirirdi. Ama söz konusu hayvanlar dünyası olduğunda böyle düşünmek olanaksızdı. Safiye bu içgüdüyü anlamakta zorluk çekiyordu. Böyle bir durumu kabul de edemezdi, inkardı. Ama o ağlayan kadını gördükten sonra aklı karışmıştı. Adak yerinden ayrıldığından beri duygusal çelişkilerini boynuzlarından yakalayıp hakkından gelmenin peşindeydi. Çünkü böylesi bir düşünce dağınıklığı onun en büyük düşmanıydı. Geyiğin etkileyici görünümü onu neredeyse bir parça ara için yalvartacak hale getirmişti. Arkasını dönüp bu kabustan sıyrılabilirdi. Ve bedensel sorunların, gereksinimlerin peşinde kendini tazeleyecek sabahı bekleyebilirdi. Bugünkü gibi bir at gezintisini doğduğu kentte asla yapamazdı. Bu düşünceyle bir parça teselli bulmaya çalıştı. Yeni genç kız olduğunda biraz ata binmişti ama bu son 5 aydır Manisa'dakilerle kıyaslanamazdı. Rahibeler kabul etse bile Venedik'te eteklerinin açılmamasına çalışarak eğere yan oturmak zorundaydı. Ve bu da gerçek bir ata biniş sayılmazdı. Ayrıca Manisa'ya geldiğinden beri alışıp eğitmeye çalıştığı bu kısrak gibi zeki ve söz dinler bir hayvana orada sahip olamazdı. Biliyordu. Şimdi yanında Gazanfer olsa Allah'a şükürler derdi mutlaka. Ama ani bir isyan duygusuyla bu iki cümleyi değil söylemek aklından bile geçirmedi. Ve tam bu düşüncelerin ortasında atın eyerini çekti. Altındaki hayvan birden kişneyerek şaha kalktı ve sallanarak yıkıldı. Safiye'nin son gördüğü, hızla yaklaştığı yosunlu topraktı. 16. Safiye ciddi olarak yaralanmamıştı. Birkaç saniyede kendine geldi, nefesi ve kalbinin atışları hızlanmıştı. Yüzü, elleri, dizleri dikenli çalıların arasındaydı. Doğrulmaya çalıştı ama gücünü tam olarak toparlayamıyordu. Yalnızca başını kaldırabildi. İlk gördüğü yanı başında uzanıp kalmış kısrağının titreyen ince, uzun, gri bacakları oldu. Safiye şaşkınlık ve korku içinde ona bakarken, hayvan bir iki kez daha sarsıldı ve öylece hareketsiz kalıverdi. Ortalığa bir ölüm sessizliği çökmüştü. Ne olduğunu anlayamayan Bafo'nun kızı kendini tekrar sırt üstü yere bıraktı ve derin bir nefes almaya çalıştı. Allah'ım, Allah'ım onu öldürdüm. Atından telaşla inen Murat, ölü kısrağa doğru bağırarak koşuyordu. Bir kez daha Allah diye bağırdı ve eğilip yerden Safiye'nin atın boynuna bıraktığı sırmalı kahverengi şalı eline aldı. Üzerinde kendi okunun yarısı hala duruyordu. Okun gerisi hayvanın kalbine saplanıp kalmıştı. Bu arada Safiye artık tamamen kendinden geçmişti. Hemen gözünün önünde seçemediği bir gölgeyle ayılır gibi oldu. Şehzadesinin kollarındaydı. Murat onu çok uzağa taşımadı. Yalnızca yerdeki hayvana doğru koşturan hizmetkarların göremeyeceği bir kuytuya götürdü. Diz çöküp oturdu yanı başına. Uzaklardan gelir gibi de olsa Safiye, onun sesini duyabiliyordu. İyileşmesi için Allah'a dua ediyordu. Sonra kelimelerin arasında geyik lafını duydu. Şehzade de onu görmüş ve heyecanla avı erken başlatıvermişti. Çok kolay diye düşünmüştü. Ve hayvanı bir an gözden kaybedip, sonra tekrar çıtırtıları duyduğunda o diye okunu bırakıvermişti. Ama tam da o anda bunun geyik değil, sevgili gözdesinin şalı olduğunu fark edip panik içinde çılgına dönmüştü. Safiye gözü kapalı yattıkça Murat'ın yakarışları artıyordu. Ona yeni bir at, 20 at, hatta dünyayı ve cenneti vaat ediyordu. Yeter ki sen iyileş ve beni affet. Evlilik bunu istiyorum diye içinden geçirdi Bafo'nun kızı. Murat ona doğru iyice eğilmiş yara ve eziklerine bakıyordu. Safiye'nin tülleri, peçesi ortalarda yoktu. Genzine dolan koku bu kez otların, ağaçların değil, onu seven erkeğin kokusuydu. Şehzade, Safiye'nin yanağındaki inceden kanayan çiziyi sevgiyle öptü. Düğmelerini çözüp boynuna, göğüslerine baktı. Onu ilk gördüğünden bu yana Murat ne kadar değişmişti. Bütün bu değişikliği yaratan kendisiydi ve bu yüzden bunu seyretmekten hoşlanıyordu. Şehzade artık eskisi gibi solgun ve zayıf değildi. Pırıl pırıl cildi, ve bronzlaşmış teniyle şimdi çok daha yakışıklı ve sağlıklı görünüyordu. Evlilik diye tekrar geçirdi içinden. Birden fark etti. Murat onun için bir başkası değil, kendi varlığının uzantısıydı. O, bu düşünce denizinde yüzerken şehzade de onun diken ve toprağa bulanmış bedenini öpücüklere boğmaktaydı. Safiye, yaptığı bu saptamanın şaşkınlığı içindeydi. Ama onu daha da çok şaşırtan, kasıklarının arasındaki sertlik oldu ve tüm bu tutkuları burada yoğunlaşıverdi. Yarı baygınken yakalanmaktan çok da hoşlanmamıştı ama elinden gelecek bir şey yoktu. Bir kez yakalanınca kurtulmanın yolu yoktu ki. Altındaki topraktan şikayet edercesine inledi. Bu anın umutsuz amacının ne olduğunu bilmiyordu. Çünkü ne onu yakalayabilmiş ne de onun çekiminden kaçabilmişti. Evet, bunun ne demek olduğunu biliyordu ama bu her zaman olduysa beraberinde gizli bir umutsuzluk duygusunu da yanında getirmişti. Meşe palamutları ve kestaneler altında çıtırdıyordu. Üzerindeki kat kat ipekler işe yaramıyordu. Yine de tam olarak soyunmamış olmasından memnundu. Murat'ın boşalması kısa ve sertti. Hatta belki de attan düşmesinden daha can yakıcı. Safiye az önceki inlemelerini doymuş bir aşığınkilere döndürmekte zorlanıyordu. Yine de üzerindeki ağırlıkla sabır içinde yattı. Çünkü kendi arzularının tatmine giden yol buradan geçiyordu. Dallar arasından süzülen bir demet gün ışığının parlattığı Murat'ın sarığı, etrafındaki yeşil dallarla Venedikli bir çapkının şapkasını andırıyordu. Safiye, altındaki kozalakların baskısını tekrar hissetti. Canı daha çok yanıyordu. Ve buna rağmen garip bir şekilde aklına çocukluk günleri geliyordu. Soğuk bir kış gününde şöminenin başında kestane pişirip şarap içilerek geçirilen günler. Bunları ait oldukları yere, gerilere attı ve elini uzatıp parmaklarını Murat'ın kızıl saçlarının arasında gezdirdi. Bir tutamı acıtmadan çekti. Şimdi benim isteklerimin bir anlamı yok. Önemli olan şehzademi bu vahşi yerden alıp gitmek. Bunu bir an önce nasıl yapabilirim? Mırıltılarla bir iki küçük söz söyledi ve sonra bıraktı ki o konuşsun. Geyik oradaydı dedi Murat. Devam edemediğini görünce Safiye onu cesaretlendirmek için onu ben de gördüm dedi. Evet, çok güzeldi. Onu uzaktan görmekle bile çok etkilendim. Onu bir de yakından görmeliydin. Ne gözlerdi. Cennet hurilerinki gibi değil mi? Kısa bir an onun eğilip göz kapaklarını öpeceğini düşündü Safiye. Hatta gözlerini kapatmıştı bile. Ama Murat onun dokunuşuyla yanmış gibi birden ayağa kalktı. Hızla giyinmeye başladı. Sanki kızdan tiksinmiş gibi bir hali vardı. Safiye dikkatle dirseklerinin üzerinde dikildi ve aralarındaki mesafeyi azaltmak istercesine ona elini uzattı. Sanırım yakınlarda biri, çalının arkasında bir de yavrusu olmalı. Onun yanına gitmiştir. Bunlar herhalde söylenebilecek olan en yanlış sözlerdi. Ve şehzade ölümcül bir yara almış gibi acı içinde diz çöktü. Safiye ne olup bittiğini anlayamamıştı. Murat'a doğru emekleyerek yanaştı. Acı ve gerilimden titriyordu. Yine de elini dostça bir sakinlik içinde onun omzuna ne olduğunu sorar gibi koymayı başarabilmişti. Şehzade bu tavırla rahatlamak yerine sarsılarak ağlamaya başlamıştı. Safiye derhal geri çekildi. Bundan önce de pek çok kez kırılmış, üzülmüştü Murat ama ağladığını hiç görmemişti. Kendisi bir kadın olduğu halde yalnızca bir kez o da gizlice ağlamıştı, eskiden. Türklerin arasına ilk katıldığı günlerde gözyaşları içindeki bir adam onun midesini bulandırdı. Ve bu adam bu duyguyla başa çıkmaya çalıştı. Aslında suratına bir tokat atmak ve utanmıyor musun erkekliğinden kendine gel demek istiyordu ama yapamadı. Belki de ata geyiğe ağlıyordu. Belki de o ağlayan kadındı her şeyin nedeni. Safiye'nin tek yapabildiği diz çöküp onu seyretmekti. Adam ağladı ağladı. Sonra utanç içinde konuşmaya başladı. Can almak çok kolay. Sesini hala kontrol edemiyordu. Titreyerek devam etti. Çok kolay. Oysa bir can vermek çok zor. Bir baykuş öttü. Eşi cevap verdi. Safiye aşığının kalbinin vuruluşlarının sanki kendi göğsünde onu yakarak attığını hissediyordu. Hiçbir şey söylemedi. Yalnızca bekledi. Bir iki dakika sonra Murat tekrar konuşmaya başladı. Beni affet. Beni affettiğini söyle sevgilim. Affetmek mi? Neyi? Sana asla çocuk veremeyecek bir adama kaderini bağladığım için beni affet. Asla mı? Diye sesini yükseltti Safiye. Ama bu Allah'ın isteğidir. Senin değil hayatım. Hayır, benim hatam, biliyorum. O beni esrarla kendimi kandırıp ona isyan ederek bir başka alem yaratmak istediğim için cezalandırıyor. Ben bunu hak ettim. Esrar içerek Allah'ın bana verdiğini yok etmeye çalıştım. Pek çok erkek çocuğu olmadığı için karısını suçlar ama onlar aptaldırlar. Ben bunun için çok acı çekiyorum. Seni herkes suçlayabilir ama ben değil. Herkes? Yani annen. Cümleyi nasıl tamamlayacağını Safiye de bilemiyordu. Evet, biliyorum, bir torun olmadığı için annem haremi bir cehenneme çevirdi senin için. Ama seni ne kadar sevdiğimi cümle alem biliyor. Bu senin hatan değil. Bu gerçeği bugün tekrar gördüm. Bugün o kahrolası okla seni öldürebilirdim. Allah'ım sen koru bizleri. O şala doğru gittiğinde senin ölünle karşılaşacağımı düşünmüştüm. Kısraktan oku çıkarırken yalnızca kan ve ölümdü gördüğüm. Sana başka ne verebilirim ve ne verdim? O zavallı at bile benden daha iyi hizmet etmiştir sana. Aşkım, dedi Safiye. Murat'ın başını göğsüne yaslamıştı. Sakin ol ve şunu bil ki, eğer ortada bir suç varsa, onu da her şeyi paylaştığımız gibi paylaşırız. Ve yeniden seviştiler. Bir kez daha yavaş, daha sıcak, mutluluğu paylaştıkları gibi suçu da paylaşarak. Akşamüstü gün batarken Safiye, aşığının kollarından çıkıp Gazanfer'in yanına gitti. Adam, tülleri, peçeleri ve çarşafı toparlamıştı. Kıza doğru uzattı. Hadım, aşıklar sevişirken bile görevini sürdürmüş, sahibesini bir sadık köpek gibi beklemişti. Peçesini takarken ona yardım eden Gazanfer'in yeşil gözleriyle karşılaşmasa, unutacağı bir şey Safiye'nin birden aklına gelivermişti. Atın ölümü nedeniyle unuttuğu şey. Mutlaka avantajlarını kullanıp, şehzadeyle nikahlanmalıydı. Hatırladığı bir başka şey ise, kırmızı kadifeyle döşeli tahterevanda bıraktığı gümüş kutulardı. Bölüm 3. Abdullah. 17. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Ayva, arkasından boğazın soğuk ve rutubetli havasını da sürükleyerek İsmahan'ın haremine girmişti. Kış bütün hışmıyla başkenti kasıp kavuruyordu. Bu ne güzel bir ziyaret, diye ekledim. Aslında sözlerime bir cevap almayı ummuyordum. Kalfa kadınla yaptığım tek sohbet, bana yeryüzünde hiç kimsenin erkekliğimi geri veremeyeceğini kesin bir dille anlattığı günküydü. Bunun dışında bir yakınlığımız olmamıştı. Nasıl olabilirdi ki? Bir hadım, bütün kadınlarının gözünde haremin eşyalarından sadece biriydi. Minderler, çedirler gibi onları rahatlatan ama konuşması gerekmeyen bir eşyaydım ben de. Ayva, hanımımın sağlık sorunlarıyla yaklaşık 2 yıl aşkındır titizlikle ilgileniyordu. Onun tavırlarına alışıktım. Tabii o da bizimkilere. Bu nedenle yanında alışılmış hadım-kadın ilişkisi içinde davranmamız gerekmemişti. Küçük köle kız, öğrettiğim gibi kalfanın çarşafını ve peçesini alıp kurumaları için astı. Ama onları çıkarmadan bile kadının yüzünün ekşiliği belli oluyordu. Ziyaretçimizin davranışları her zamankinden daha abartılı ve telaşlıydı. Bunu görebiliyordum. Onu rahatlatmak isteğiyle, daha yumuşak bir ses tonuyla tekrar konuştum. Sizi en azından birkaç ay daha İstanbul'da görmeyi doğrusu ummuyorduk. Aslında galiba ben kendimi rahatlatmanın peşindeydim. Çünkü gevezelik etmek yerine sırtının arkasına alıştığı gibi bir yastık koymak kadına daha iyi geleceğe benziyordu. Açıkçası merakım yüzünden nezaket, tavırlarım da iyice geride bir yerlere gitmişti. Bu kadını son kez evimizde gördüğümüzde kış başıydı. Ve İsmahan, 4 gözle Safiye'nin dönüşünü bekliyordu. İşte tam o günlerde mutlu haberi almıştık. Safiye'nin durumu yolculuğa uygun değildi. Hanımımın çocuğu saltanat ailesine beklenen tek bebek olmayacaktı bundan böyle. İsmail canı gönülden, tabii ki oraya gitmelisin Kalfa, demişti. Ben, Safiye'nin günü sizden 3 ya da 4 ay sonraya hanımım. Kalfa kadının sizin doğumunuzun ardından gidip, abinizin çocuğuna bakmak için nasıl olsa bol bol zamanı olacak, diye lafa karışmıştım. Ama İsmail bana cevap bile vermeden Ayva'ya, Safiye'nin sana ihtiyacı var. Bana gelince bu kaçıncı? Yeterince deneyimim var ve başka bir ebeyle iş halledebilirim, diyerek konuyu kapatıvermişti. Kadın da hemen toparlanıp onu götürecek ilk gemiyle hemen yola çıkmıştı. Daha sonra baş başa kaldığımızda İsmahan beni ikna edebilmek için şu açıklamayı yapmıştı. Abimin çocuğu tahtın varisi olacak. Unutma ki en iyi ebe benim değil, onun hakkıdır. Ve işte 3 ay, yalnızca 3 ay sonra Ayva geri dönmüştü. Hanımımsa hala doğurmamıştı. Kötü hava koşulları nedeniyle gemi yolculukları bin bir güçlükle yapılabiliyordu. Kim bilir, belki de Kalfa kadın karayolculuğuyla dönmüştü. Hatta Manisa'ya ulaşamadan geri dönmüş bile olabilirdi. Bunlar ne anlama geliyordu? Merakımdan bir atak daha yaptım. Uzun süre kalacak mısınız efendim? Eğer niyeti buysa bilmeliydim. Çünkü o zaman yine evin düzenini ayarlamam gerekecekti. Ayva bunları benim yapmam gerektiğini bildiği için buna cevap vermemezlik edemezdi. Kadının bakışları onu zorlayan bu tavrıma çok daldırıyor gibi değildi. Ama yine de kısaca hayır diye kestirip attı. Odanın köşesindeki yerime çekilip sözün bundan sonrasını artık hanımıma bırakabilirdim. İsmail, odanın orta yerindeki alçak sofranın başında yerde oturuyordu. Sabah erkenden mangalı hazırlayıp yanı başına koymuştum. Ya da o da yatağından çıkar çıkmaz hemen yanı başına kurulmuştu. Aslında genellikle hamileliği boyunca sıcak basmasından şikayetçi olurdu. Ama bu yıl kış öyle sert geçiyordu ki o bile üşüyordu. İşte battaniyelerine sarılmış, odanın tek ısı kaynağı olan pirinç mangala neredeyse yapışarak yemeğini yemeye çalışıyordu. Odanın ışığı da azdı. Oysa en az iki lamba yanıyordu. Ama daha fazlasına gerek vardı. Boyasız zeytin ağacından kafesler gri gökyüzüyle karışmış, fark edilemiyordu. Odadaki bir yığın detay da öyle. Ama mangala koyduğum sandal ağacının kokusu hepimizin genzini doldurmaya yetiyordu. Dışarıda yağmurla sis arası bir hava vardı. Ve rüzgarın ıslıkları arada bir kulağımıza kadar geliyordu. Yine de içerisi tüm hareketsizliğine karşın en azından bunlardan uzaktı. Her zaman parlak bir mücevhere benzetmekten hoşlandığım İsmail, bugün mat bir 12'si andırıyordu. Ayva'ya gelince, o bunlarla pek ilgili değil gibiydi. Konuğumuzu gördüğünde İsmail'in verdiği tepki benimkinden farksız olmuştu. Neredeyse kullandığımız kelimeler bile aynıydı. Ayva ise bu sırada adet yerini bulsun diye yaptığı belli olan selamlaşma sözlerini ve hareketlerini tekrarlıyordu. Konu ne kadar kalacağı meselesine gelince Kalfa aynı cevabı verdi. Kısa ama ekledi. Kıymetli hastamı ve onun bebeğini yeterince görecek kadar. Ben Allah'a şükürler olsun iyiyim dedi hanımım. Ayva eteğini öpebilsin diye oturuşunu değiştirmişti. Bebeğe gelince o hala Allah'ın ellerinde. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum onun için. Ya sen Kalfa, sen nasılsın? Bir cevap yoktu. Eğildiği yerden ağır ağır doğrulan kadın, loş odada hanımıma ilk kez dikkatle baktı ve sarsıldı. İsmail'i elinde kendisine yöneltilmiş bir silahla görse ancak bu kadar şaşırabilirdi. Karma karışık olan yüzünün rengi daha da yeşillenmişti. Kalfa ne oldu, neyin var? Hanımım neredeyse yere düşecekmiş gibi görünen kadına yardım etmek için ileri doğru bir hamle yaptı. Toparlanmaya çalışan Ayva'nın sesi, kendini ele verecek ölçüde heyecanlıydı. Hiçbir şey dedi yalnızca. Senin için ne yapabilirim? Biraz ayran, şerbet. Kadın belli belirsiz bir hareket yaptı. İsmail bunlarla birlikte sıcak çorbada getirilmesini emretmişti bile. Lütfen otur Kalfa. Hanımım ayağa kalkmış, konuğunun kolunu tutuyordu. Bende de dahil odadaki herkesten yeni yastık ve battaniyeler istediğini işaret ediyordu bir yandan da. Ben kadının arkasına kabarık minderler yerleştirirken Kalfa bir parça konuşabilecek kadar kendine gelmişti. Bebeğiniz henüz doğmamış hanımım derken bir yandan da elindeki beşi bir yerde altını saklayacak yer arıyordu. Hayır diye cevap verdi İsmail. Ama şimdi beni bir yana bırakalım. Ama biz düşünmüştük ki. Evet şimdiye kadar çoktan olmalıydı diyen İsmail omuzlarını silkti. Kafasında başka şeyler vardı. Bu seferki daha azimli ve inatçı. Hepsi bu. İnşallah yaşamayı da başarabilir. Ama bana sizin kurtulduğunuzu söylemişlerdi. Kim söyledi bunu? Kalfa biraz rahatla, sakin ol. Biri. Allah Allah. Keşke haklı olsalardı. Senin de söylediğin gibi daha önce doğmuş olsaydı hiç şikayetim olmazdı. Ama bana dedi ki, evet kesinlikle dedi ki, İsmail Sultan doğurdu. Her kimse karıştırmış olmalı. Bu çok zor bir şey değil. Maşallah o kadar çok oldu ki. İsmihan'ın yüzü kaygılarla gölgeleni vermişti. Ama hemen ilgisini kadına geri çevirdi. Kalfa, gerçekten neyin var senin? İstersen Abdullah'a bir hekim için göndereyim. Hayır, hekim istemez diyen Ayva'nın sağlığı geri geliyor gibiydi. O şarlatanlar. Merak etmeyin anlık bir şeydi. Geçiyor. Birazdan bir şeyim kalmaz. Gözlerini kapatarak derin bir nefes aldı. Ölüm solur gibiydi. Yüzünde ani bir değişim olmuştu ama gözlerini tekrar açtığında eski Kalfa kadın geri gelmişti. Kalfa diye tekrar sordu İsmail. İyiyim iyiyim. Belki bir parça yemek yemeliyim. Hanımım sinideki yemek dolu tabakları eliyle gösterdi ve bir peçeteyi hemen kadına uzattı. Kaşıyla bunlara girişen Ayva dolu ağzıyla hadım diye bana seslendi. Buyurun. aşağıda tahterevanda yaldızlı yeşil bir bohça var. Bana getiriver. Sanırım onlar iyi gelecek. Kalbim. Tabii efendim. Oh, hadım. Kapıdan geri döndüm. Buyurun. Bir süre için bebek doğana kadar sizde kalacağım. Adamlara söyle de saraydan eşyalarımı alıp getirsinler. Efendim? Kulaklarıma inanamamıştım. Ne ani bir karar değişikliğiydi bu. İsmihan sabırsızlanarak, haydi çabuk ol Abdullah diye beni uyardı. Konuğunun tekrar hastalanacağının endişesi içindeydi. Gittim, istenileni buldum, gereken emirleri verdim. Bohçanın doğru bohça olduğundan emindim. Arabada bundan başka bir şey de yoktu. Ne bir ilaç, ne bir alet. Biraz garipsemekle birlikte çok da üstünde durmadım. Zaten kumaşın arasından yayılan ot kokuları yeterince masumdu. Beni daha fazla tedirgin eden hamallarla yaptığım konuşma olmuştu. Adamlar dinlenirken, bizimkiler onlara yiyecek içecek ikram etmişlerdi. Ve ben de onların keyfini telaşla bozmak istemediğim için bir süre sohbet etmiştik. Kafamı karıştıran şeyler benim masum bir cümlemle başlamıştı. Ayvanın Manisa'dan döner dönmez buraya gelmesi ne incelik. Neredeyse hiç dinlenmeden koşup gelmiş olmalı. Hamal başı çengel burunlu, kaşları alnının ortasında birleşen iri yarı bir Rum'du. Cevabı şuydu. Hiç de değil. Kalfa 2-3 haftadır burada. Gerçi gelişini saklamak istiyordu ama yine de bir yığın bebek doğurdu. Hepsi de sağlıklı bebekler Allah'a şükür. Pek çok ateşli hastayı, romatizma ağrısı çekeni iyileştirdi. Ah bir de beni bir iyileştirebilse. Ağırlık taşımaktan yorulmuş omuzlarını ovuşturuyordu. Bu bilgiyi nasıl değerlendirmem gerektiğini bilemiyordum. Hiç yorum yapmadım. Adamlar toparlanıp boş tahterevanı omuzladılar ve bileklerine kadar çamura batarak yola koyuldular. Ve az sonra sis içinde gözden yok oldular. Ben, gözlerim onların kayboldukları noktaya takılı, bir süre daha durdum. Bütün bunlar anlaşılmazdı. Birincisi Ayva, Safiye'nin doğumunu beklemeden geri gelmişti. Bu saltanatın varisi beklenirken olabilecek bir şey değildi. Geldiğinde hemen bize uğramaması ise ikinci anlaşılmaz noktaydı. İsmihan'la birlikte olması gerekirken başkalarına öncelik vermişti. Ancak onun doğurduğu haberini alınca gelmişti. Bu kez hanımımı doğurtmak mı istememişti acaba? Belki de yine sonucun kötü olacağından kuşku duymuş ve çekinmişti. Mangalla ısınmış odaya girdiğinde merakımın ilk kısmı biraz aydınlanacağı benziyordu. Safiye nasıl? Diye sordu İsmihan. Artık konuğun sağlığından endişesi kalmadığı için merak ettiği konulara girebilirdi. İnşallah iyidir. Ya çocuk? Erken doğum olmadı Allah saklasın değil mi? Böyle erken geldiğine göre. Safiye gayet iyidir. Allah'a şükürler. Ya bebek? Bıraktığımda olabileceği kadar iyiydi.